Ayrım 11, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 143. Abadan'da Savaş Rüzgarları. O andan itibaren de İngiltere ile İran arasında giderek şiddetlenen bir diplomatik savaş başladı. İngiltere, İran'ı bir yandan uluslararası anlaşmalarına bağlı kalmadığını öne sürerek Lahey'deki Adalet Divanı'na şikayet etti, bir yandan da onun rafineriden faydalanmasını engelleyecek önlemler aldı. Lahey Mahkemesi 5 Temmuz'da bir tedbir kararı aldı. Asıl kararı alıncaya kadar İngiltere ve İran'ın temsilcilerinin bir araya gelip ortak bir yönetim kurmasını ve İngiliz-İran petrol şirketi tesislerinin üretime devamının sağlanmasını istedi. Musaddık hükümeti bu kararı kabul etmeyeceğini açıkladı. Yürürlüğe giriş günü dolayısıyla 3 Mayıs Kanunu diye anılan yasayı uygulamak için başlattığı çalışmaları devam ettirdi. İngiltere buna etkili bir kararla karşılık verdi. Abadan rafinerisinden petrol taşıyan ve büyük kısmı kendi kontrolü altında bulunan tankerlere rafineriden mal almayı yasakladı. Böylece rafinerideki depolarda biriken petrol ürünlerinden yeni üretimi depolayacak yer kalmadı. Yeni üretim yapmak zaten bir başka neden yüzünden de güçleşmişti. Çünkü şirketteki İngiliz uzmanlarından bir kısmı merkezden gelen emirler üzerine işi bırakıyorlardı. Bu işi bırakmalara karşı İran hükümeti bir sabotajlarla mücadele yasası çıkardı. Yasa İran'da İran hükümetinin emirlerini yerine getirmeyen yerli ve yabancı şirket mensuplarına ağır cezalar getiriyordu. İngiltere ise uluslararası kamuoyuna yönelik büyük bir propaganda kampanyasına başlamıştı. İngiliz-İran petrol şirketinin İran hükümetiyle yaptığı anlaşmaya güvenerek İran'daki petrol tesisleri için çok büyük yatırımlar yaptığını öne sürüyordu. İran hükümetinin yaptığını bir hak gaspı olarak niteliyordu. Şirketin haklarını korumak için savaş dair her önleme başvuracağını açıklıyordu. Bu açıklamasının bir blöf olmadığını göstermek için askeri hareketlere de başladı. Abadan rafinerisi yakınlarına savaş gemileri gönderdi. Olayların tırmanması soğuk savaş koşulları içinde zaten tehdit altında olan dünya barışı için yeni bir tehlike nedeni olmaya başlamıştı. ABD Başkanı Truman buna karşı İngiltere ve İran'a dış politika danışmanı Averell Harriman'ı arabulucu olarak gönderdi. Harriman'ın temasları da sorunun çözümüne katkıda bulunamadı. İran'daki petrol sorunu 1951 yılı içinde Orta Doğu'nun ve dünyanın önemli sorunlarından biri olmaya devam etti. Mısır İhtilali. İran ile Mısır sanki her alanda yarış ediyor gibiydi. 1949'da eşlerini aynı gün boşayan İran Şahı ile Mısır Kralı'nın 1951'deki yeniden evlenmelerinde Şah biraz önce davranmış, Kral onu 2 ay arayla izlemişti. Bu yarış görüntüsü sadece Şah ile Kral arasında da değildi. İki ülkedeki İngiliz karşıtı, bağımsızlıkçı hareketler arasında da benzeri bir durum vardı. İran'daki hareket Musaddık'ın başbakanlığında daha fazla yol almıştı. Mısır Başbakanı Nahas Paşa daha ünlü bir bağımsızlık yanlısı olduğu halde Musaddık'tan geride kalmıştı. Fakat o da bu geri kalışını telafi etmek ister gibi radikal bir harekete geçmeye hazırlanıyordu. Mısır'da İngiltere'nin en fazla tepki çeken durumu Süveyş bölgesini kendi askeri kontrolü altında tutmasıydı. Orada kanal boyunca binlerce askeri vardı. Nahas Paşa İngilizlerin bu yetkisini kaldırmak ve bölgeye Mısır birliklerini yerleştirmek kararındaydı. 1952 yılı başında o amaçla İsmailiye'deki Mısır kuvvetlerini arttırmıştı. Ama işler paşanın planladığı gibi gitmedi. İngilizler bunu fark edince daha çabuk davrandılar ve yetki bölgelerinin dışında bulunan İsmailiye'yi işgal edip oradaki Mısır birliklerini abluka altına aldılar. Ülkede buna karşı hareketler başladı. Kahire'de yapılan gösterilerde silahlı çatışmalar çıktı. Yabancılara ait iş yerleri yağmalandı, onlarca insan öldü. Kral Faruk da o zamana kadarki tutumundan aşamalı bir şekilde çark edip sorumluluğu başbakana yükledi. Nahas Paşa'yı görevinden alıp sıkı yönetim ilan etti. Ama yeni kurulan hükümet sadece halkın değil, sıkı yönetimin başındaki askerlerin de desteğinden mahrumdu. Bir süre sonra yolsuzluk iddialarıyla da sarsılmaya başladı. 1952'nin Temmuz ayında Faruk yeni bir hükümet değişikliği yapmak istedi. Fakat o da başarısızlıkla sonuçlandı. O başarısızlığın arkasından da Kara Kuvvetleri Komutanı General Ali Muhammed Necip'in yönettiği askerler Faruk'un sarayını kuşatıp ondan krallığı bırakmasını istediler. O da bunu kabul etmek zorunda kaldı. 23 Temmuz 1952 günü tahtını resmen bıraktı. Evlendiği tarih 6 Mayıs 1951'di. O arada bir de erkek çocuğu olmuştu. Askerler Faruk'un yerine henüz 7 aylık oğlunun 2. Fuat adıyla kral olmasını ve krallık görevlerinin naiplikle yürütülmesini kararlaştırmışlardı. Bu uygulamaya da geçildi. 2. Fuat'ın krallığı ilan edildi. Naiplik de dahil devlet yönetiminin tüm temel yetkilerini genel vali ve başbakan sıfatlarını alan General Necip üstlendi. Bu tabii geçici bir dönemdi. Necip ve yardımcılarının devletin şeklini krallık olarak sürdürmeyecekleri belliydi. Nitekim 7 aylık kral 2. Fuat Avrupa'ya sürgüne giden babası eski kral 1. Faruk ve annesi Neriman Sadık'la birlikte yolculuğa çıktı. Askerler de bundan sadece memnun oldular. 1952 Temmuz'undaki darbeden 11 ay kadar sonra da 18 Haziran 1953'te krallığı lağvedip cumhuriyeti ilan ettiler. General Necip Cumhurbaşkanı oldu. Başbakanlığı da üstlendi. İhtilal Konseyi'ndeki yardımcısı Albay Cemal Abdünnasır Genelkurmay Başkanı oldu. Sonradan Necip'in yerine geçecekti. Kral Faruk ve ailesine gelince, 23 Temmuz darbesinden sonra Mısır'dan ayrılmalarından sonraki ilk fotoğrafları 9 Ağustos tarihli Paris Match dergisinde yayımlanmıştı. Bu özel bir fotoğraftı. İtalya'da Capri Marinası'na herkesten gizli olarak yanaştırdıkları yatlarında otururken kim olduklarını keşfeden bir foto muhabiri tarafından çekilmişti. Fotoğraf biraz fluydu ama bir ilkti. Dergi onun fluluğuna rağmen kapak fotoğrafı yapmıştı. Haklı olarak, tabii bu tüm dünya basınında fotoğrafın orijinalliğinin yanında büyük bir gazetecilik başarısı olduğu belirtilerek yansıdı. Faruk'un fotoğrafları daha sonraları Avrupa'nın eğlence merkezlerindeki kumarhanelere girip çıktığı, lokantalarında yemek yediği sıralarda çekilip yayımlanacaktı. Faruk 1965 yılında Roma'da Monaco vatandaşı olarak ölecekti. İran'da gelgit. 1953 yılında Mısır'da Cumhuriyet ilan edilirken İran tahtı da tarihinin en büyük krizinin içine girmişti. İran'ın İngilizlerin petrol imtiyazını kaldıran Başbakanı Musaddık, parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin yetkilerini kısmaya başlamıştı. Son olarak da Şah'ın silahlı kuvvetler üzerindeki komutanlık yetkisini kaldırmıştı. Şah da buna karşılık Musaddık'ı azletmiş ve yerine silahlı kuvvetler komutanlarından Muhammed Fazlullah Zahiri'yi başbakan atamıştı. Bunun üzerine ülke iç savaş haline girmişti. Musaddık Şah'ın kararını gayrimeşru ilan ederek Şah yanlısı milletvekillerini tutuklatmış, ordu birliklerinden kendisine yana olanları Zahiri'yi tutuklamakla görevlendirmişti. Şah Musaddık yanlılarının duruma hakim gibi göründüğü sırada yeni eşi Süreyya'yı yanına alarak önce Tahran'dan başka bir şehre kaçmış, oradan da özel uçağıyla ülkeyi terk ederek Roma'ya ulaşmıştı. Ancak onun kaderi Kral Faruk'unki gibi olmadı. Şah'ın ülkeden ayrılmasından sonra ülkedeki güç dengeleri değişti. Bu defa silahlı kuvvetlerin daha büyük bir kısmı Zahidi'nin etrafında toplandı. Tahran'ın merkezi bölgelerinde devam eden ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sokak savaşlarından Zahidi'nin birlikleri galip çıktı. Şah'ın kararıyla başbakan olduğunu tekrar ilan eden Zahidi, ilk iş olarak Şah'ı ülkeye geri çağırdı. Başlangıçta silahlı çatışma bölgesinden çıkıp saklanmayı başaran Musaddık da Zahidi kuvvetlerine teslim olmak zorunda kaldı. Bütün bunlar Şah'ın İran'ı terk etmesinden sonraki bir haftalık zaman içinde olup bitti. Şah ülkesine döndü, eski gücünü toparladı, İran'ın, başta İngiltere olmak üzere, Batı ülkeleriyle bozulan ilişkilerini yeniden düzeltmeye başladı. Tabii petrol konusunda bazı ödünler verip yeni bir anlaşma zemini arayarak. Bu gelişmenin sonunda Şah Muhammed Rıza ülke içindeki siyasi gücünü giderek daha da pekiştirecekti. Ama o süreç malum, ancak 1970'li yılların sonlarına kadar sürebilecekti. Daha sonra Şah'ın da, Şahlığın da, ülkenin de kaderi yeniden değişecekti. Ürdün, öldürülen kral ve sinir hastası kral. Orta Doğu'daki olaylar Mısır'daki rejim değişikliği ile İran'daki sarsıntılardan ibaret değildi. Bölgedeki her ülkede bir yandan İsrail-Filistin gerginliğinin etkileri devam ediyordu. Bir yandan da Arap ülkeleri arasındaki iç çekişmelerin etkileri. Krallıkla idare edilen ülkelerin bazısındaki bağımsızlıkçı hareketlerin hedefi sadece İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci devletler değildi. Aynı zamanda kendi ülkelerinin de krallarıydı. Bağımsızlıkçılar onları Mısır'daki gibi devirip Cumhuriyet adı altında otoriter birer şeflik rejimi kurmak istiyorlardı. Ürdün'de hem İngiliz hem kral karşıtı hareketlerin etkisi 1951 yılında iki siyasi cinayetle kendini göstermişti. Biri 1951 Temmuz'unda Amman'a bir ziyarette bulunan eski Lübnan Başbakanı Riyad Sulh'ün havaalanında öldürülmesiydi. Onun hemen arkasından da tüm Orta Doğu ile birlikte dünya çapında yankılar yapan bir cinayet işlenmişti. Ürdün Kralı Abdullah, Kudüs'te El-Aksa Camii'ne girerken kurşun yağmuruna tutulmuş, hemen ölmüştü. İki cinayet de Arap milliyetçisi örgütler tarafından düzenlenmişti. Kral Abdullah'ı kurşunlayıp öldüren ve cinayetten hemen sonra muhafızlarca öldürülen Mustafa Şükrü, El-Cihad El-Mukaddes adlı örgütün üyesiydi. Cinayet nedeni Kral Abdullah'ın İngiliz yanlısı diye bilinen politikalarıydı. Abdullah Türkiye ile ilişkileri çelişkili olan bir kraldı. Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği kabul edilen Şerif Hüseyin'in oğullarından biriydi. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle anlaşarak Osmanlılara karşı harekete geçen Mekke emiri Şerif Hüseyin'in. Abdullah 1881'de Mekke'de doğmuştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Şerif Hüseyin'in oğlu olarak İngilizlerden Irak Krallığı bekliyordu. Fakat krallık Şerif Hüseyin'in öteki oğlu Faysal'a nasip olmuştu. Faysal 1. Faysal ünvanıyla önce Suriye'de sonra Irak'ta krallık yapmıştı. Onu birazdan anlatacağız. Abdullah'ın payına ise o sırada Maverai Ürdün Emirliği diye oluşturulan ülkenin emirliği düşmüştü. Abdullah 1921'den 1949'a kadar emir ünvanıyla yetinmek zorunda kalmıştı. Krallığa terfi etmesi tabii gene İngilizlerin onayıyla ancak 1949'da mümkün olmuştu. Ürdün Krallığı adıyla bağımsızlaşan ülkesinin krallık tahtına oturmuştu. Krallığından sonra Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya özen göstermişti. Ankara'ya resmi bir ziyarette de bulunmuştu. Ziyareti milli kıyafetiyle yaptığı için basın tarafından ilgiyle izlenmişti. Öldürülmesi ve öldürülme şekli Türk kamuoyunda geniş yankı yaptı. Sinir hastası kral. Yerine geçecek yeni Ürdün kralının belirlenmesi de tartışmalı oldu. Abdullah'ın büyük oğlu Tallal bir sinir hastalığından rahatsızdı. İsviçre'de bir sanatoryumda tedavi altındaydı. Onun yerine küçük kardeşi Naif getirilmek istendi. Fakat ona Ürdün'ün milliyetçi grupları karşı çıktılar. Gerekçeleri Naif'in İngiliz yandaşlığı dozunun fazla olmasıydı. Bunun üzerine tahta hastalığına rağmen gene de Tallal'ın çıkması ehvenişer yani kötünün daha az kötüsü sayıldı. Tallal kral oldu. Fakat o çözüm de yürümedi. Tallal'ın hastalığı arttı. Geçirdiği sinir krizleri skandallara yol açıyordu. Bir keresinde sarayın bahçesine çırılçıplak çıkmış, o haliyle bir eşeğe binerek uzun süre dolaşmıştı. Bir keresinde aynı şekilde saray kapısını açıp sokağa çıktığı da görülmüştü. Ayrıca eşi kraliçeyi elinde bir bıçakla kovaladığını gören tanıklar vardı. Bütün bunlar bir araya gelince Ürdün parlamentosu harekete geçti. Bu batıdaki anlamda bir parlamento değildi. Üyelerinin seçimi kralın kontrolü altındaydı ama kralın durumunu artık onlar da savunamaz haldeydi. Doktor raporlarını da göz önünde tutarak bir gün gizli bir toplantı yaptılar, kralı azlettiler, yerine o zaman 17 yaşındaki oğlu Hüseyin'i geçirdiler. Gerçi Hüseyin o yaşıyla krallık yetkilerini tam olarak kullanamazdı. Bunun için rüşt yaşı olan 18 yaşını doldurması gerekirdi. Ama o vakte kadar bir formül bulundu. Senato Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve bir senatörden oluşan bir naipler kurulu oluşturuldu. Krallığın yetkisindeki kararlar o kurulun onayıyla uygulandı. En uzun süreli kral. Hüseyin'in 17 yaşına kadarki hayatı öğrenimle geçmişti. İngiltere'de Harrow Koleji'nde okumuştu. Tahtına oturduktan sonra ülkesini yönetmeye alışması gecikmedi. 1999'daki ölümüne kadar 47 yıl süreyle krallığını sürdürdü. Kral Hüseyin'in sinir hastası babası Tallal ise bir süre sonra İsviçre'deki sanatoryumun yerine İstanbul'daki bir kliniğe getirildi, orada uzun yıllar kaldı. Bu Kral Hüseyin'in de Türkiye'ye sık gelmesinin nedenlerinden biri oldu. Geldiğinde hem resmi görüşmelerde bulunuyor hem de babasını ziyaret ediyordu. Orta Doğu kazanı o olaydan sonra da kaynamaya devam etti. Kitabın daha sonraki bölümlerinde bu bölgeye yeniden göz atacağız. Ama şimdi burada bölgenin bir diğer önemli ülkesinin daha 1950'lerin başındaki durumunu görelim. Irak'ın durumunu. Irak'taki krallık. Irak'ta Ürdün'dekinden daha da genç yaşta tahta çıkmış bir kral vardı. 1. Faysal'ın torunu 2. Faysal, 1951'de 16 yaşına basmıştı. Tahta çıkışı 1939'daydı, yani 4 yaşındayken. Daha gerisine gidelim. O da Şerif Hüseyin'in soyundandı. Orta Doğu'daki Osmanlı topraklarının 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki paylaşımı sırasında sınırları cetvelle çizilen ülkelere birer kral aranırken talih kuşu dedesinin, yani 1. Faysal'ın başına konmuştu. Dede Faysal savaşta babası Şerif Hüseyin'in yönlendirmesiyle Osmanlılara karşı Suriye cephesinde savaşmıştı. Savaştan sonra da 1918'de 1. Faysal olarak Suriye tahtına oturmuştu. Fakat şöyle bir gelişme olmuştu. İngiltere ile Fransa arasında daha önceki nüfuz bölgesi paylaşımında Suriye ve Lübnan Fransa'nın payına düşüyordu. Fransızlar bölgeye el koyduktan sonra ülkenin siyasi rejimini kendilerininki gibi cumhuriyet olarak belirlemişler, Faysal'ı 1920'de krallıktan kovmuşlardı. Faysal bir süre tahtsız kalmıştı. İngilizlerden mağduriyetinin telafi edilmesini istemişti. İngilizler de kendi bölgelerinin rejimini kendilerininki gibi hanedan esasına oturtmak istiyorlardı. Bölgedeki bazı ülkelere emir, bazılarına da kral tayin edeceklerdi. Irak krallık olacaktı. Faysal'ı 1. Faysal adıyla Irak kralı yaptılar. Tabii şu vardı, 1. Faysal artık kraldı ama onun da ülkesi İngiltere'nin himayesi, koruyuculuğu altındaydı. 1. Faysal'ın krallığı 1933'e kadar sürdü. O tarihte İsviçre'nin Bern şehrinde öldü. Yerine oğlu Gazi geçti. Fakat o da 6 yıl sonra 27 yaşındayken kendi sürdüğü arabanın kazaya uğraması sonucunda öldü. Kurala göre yerine Gazi'nin oğlu geçecekti. Onun da adı Gazi'nin babasınınki gibi Faysal'dı. Henüz 4 yaşında olsa da krallığın idaresi bir naiple yürütülebilirdi. Irak'ın o zamanki ileri gelenleri naibin kim olacağını da belirledi. O görevi 4 yaşındaki kralın amcası Prens Abdülillah üstlenecekti. Sorun böylece çözüldü. Gazi'nin oğlu Faysal 2. Faysal adıyla tahta geçti. Abdülillah da kral naibi oldu. Durum 1950'lere kadar böyle idare edildi. 1951 yılında 1939'un 4 yaşındaki çocuk kralı artık 16 yaşındaydı. Rüşt yaşına ulaşıp yetkilerini tüm olarak kullanmasına 2 yıl vardı. Özetle, ikinci evliliğini yapan iki hükümdardan Mısır'da Kral Faruk tahtından olur, İran Şahı Muhammed Rıza tahtını kurtarırken Ürdün Kralı Hüseyin ile Irak Kralı Faysal çocukluk yaşlarından gençlik yaşlarına geçiyorlardı. Bu dört ülkede de İngiliz karşıtı bağımsızlık hareketleri gelişiyordu. Yakın komşularımızdaki bu gelişmeleri de gördükten sonra şimdi yeniden ülkemize dönelim. 1950'lerin ilk yıllarından beri iç politikamızdaki gelişmelere. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 154.